Bu programımızdan başlayarak değerli dinleyicilerimiz, Eski Antlaşma'dan Vaiz kitabını çalışacağız. Yazarı Süleyman'dır Vaiz kitabının, Süleyman Peygamber. Bu tanınmış yorumcuların kesin yorumudur ve kitaba ilişkin başka öneme değer açıklama yoktur. Süleyman Peygamber aynı zamanda Süleyman'ın Özdeyişleri kitabını yazdı. Vaiz kitabı özdeyişlerden oldukça farklı görünüm arz etmektedir. Özdeyişlerde Süleyman'ın bilgeliğini görmekteyiz. Burada ise, yani Vaiz kitabında ise Süleyman'ın akılsızlığını. Vaiz kitabı Tanrı'dan ayrı yaşadığı zamanlarını anlatan Süleyman'ın acıklı yaşam biyografisidir. Kitabın başlığına geldiğimizde vaiz, filozof ya da derlemeci olarak da çevrilebilir. Filozof terimini tercih etmem doğrusu çünkü filozof sözü çoğunlukla yanlış anlaşılan bir sözdür. Kutsal kitaba dahil herhangi bir kitabın yazılışındaki amaç onu doğru anlamaktır. Gerilere çıkıp onu izlemeli ve bir yaklaşım açısı bulmalıyız. Mikroskobu elimize almazdan önce kutsal kitabın derinliklerine teleskobu yerleştirmeliyiz. Bu kitap için özellikle bunu yapmamız gereklidir. Tanrı'dan uzak yaşayan insanın felsefesi bizleri her zaman bu kitabın vardığı sonuca ulaştırmalıdır. Bu kitabı çok çok iyi anlamamız gerekli. Çünkü birçok kısımlar var ki kutsal kitabın diğer bölümleriyle çelişkili gibi görünüyor. Gerçekte ateistlerin en sevdiği kitabın bu olduğunu, yani Eski Antlaşma'dan vaiz olduğunu bilmek ürkütüyor beni ve onlar çok ustalıkla bu kitabın yardımıyla felsefelerini destekliyorlar. Bugün birçok eleştiriler ve alayların bu kitaptan alınma olduğunu görüyoruz. Ve ilginç olan taraf, birçok sapkın dinler ve tarikatlar, Batı dünyasında özellikle, bu kitaptan aldıkları pasajlara yanlış anlam vererek onları kullanmaktalar. Birçokları tanrısız mutlu olmaya çabaladı. Her gün milyonlarca insan bunu deniyor. Bu kitap bunun nedenli saçmalık olduğunu gösteriyor. Süleyman en hikmetli insandı yaşayanlar arasında ve o sahip olduğu bilgeliğini Tanrı'dan almıştı. Süleyman Peygamber bilinen her tür zevk ve keyif türlerini denedi yaşamda doyum bulmak için ama vardığı sonuç her şeyin boş olduğuydu. Boş demek amaçsız, nafile demektir. Yaşama tatminlik hiçbir zaman bu yolla kazandırılamaz. Tanrı doğru kişi olan Eyüp'a kendi katında günahlı birisi olduğunu gösterdi. Vaiz kitabında Tanrı en hikmetli olan Süleyman'a Tanrı katında en akılsızı olduğunu gösterdi. Birçok profesörler, doktorlar, müdürler ve büyük adamlar bu kitaptan çok şeyler öğrenebilirler. Tüm bilgeliklerine karşın, tüm bilgilerine rağmen yeniden doğmamış adamın Tanrı katında akılsız olduğunu öğrenebilirler. Bu, sevgili dinleyicim, bu derin anlayış, bu zeka derecesi yüksek kişilerin anlayışını ve tüm bilgilerinin toplamını aşar çoğu kez. Kitabın ana konusuna geldiğimizde, Vaiz kitabından öğrendiğimiz tanrısız yaşama doyum bulamayacağımızdır. Hatta tüm dünyaya da sahip olsak, sahip olunan şeyler insan yüreğini dolduramaz. Tüm bunlar yüreği dolduramaz çünkü insan yüreği çok büyük bir şeydir. Ezgiler Ezgisi kitabından öğreniyoruz ki, eğer dünyadan vazgeçer ve Mesih İsa'ya dönersek, onun sevgisini tümden kavrayamayız. Çünkü onun sevgisi insan yüreği için çok büyüktür. Kitabın ana hatlarına geldiğimizde bu kitapta anahtar sözcük boş sözcüğüdür. Evet boş ve bu söz 37 kere tekrarlanmaktadır Vaiz kitabında. Anahtar deyim güneş altında sözüdür. Ve bu sözde bu kitapta 29 kez geçer. Bir başka önemli deyim ise yüreğimde dedim sözüdür. Bir başka deyişle bu kitap insan yüreğinin düşüncelerini içeriyor. Bunlar insan aklıyla ve deneyleriyle elde edilen sonuçlamalardır. Süleyman'ın vardığı sonuçlar esin değil ama bunları bize bildiren kutsal söz bir esindir. Bu nedenledir ki bu açıklama sunuluyor. Yüreğimde dedim, güneş altında ve boş. Şimdi birinci bölüme bakalım. Vahiy kitabı, kral ve peygamber Süleyman'ın Tanrı'dan uzak kaldığı dönemlerinin acıklı bir anlatımıdır. Süleyman'ın özdeyişleri kitabı, nasıl onun bilgeliğini, hikmetini eski deyimle sergiliyorsa, Vahiy kitabı da Süleyman'ın ahmaklığını sergilemektedir. Bu kitap iş olsun diye yazılmamıştır. Ayetlerin gelişi güzel sıralanışı değildir. Bir sorunun açıklanışıyla başlar. Dünya üzerinde her şey boş. Bu sözler yaşam deneyiminin sözleridir. Süleyman her yolda, her alanda doyuma ulaşmayı arıyor. Bilim, dua kanunları, bilgelik ve felsefeye kafa yoruyor. Keyif yaşantısına adım atıyor, materyalizme veriyor kendini ve şimdi için yaşamayı deniyor. Kaderciliği, bencilliği, dini zenginliği ve ahlak bilgisini araştırıyor. Ve kitabın son ayetlerinde bize yaptığı deneyimden elde ettiği sonucu bildiriyor. Yapılan her deneyimden çıkan sonuç insansaldır. Tanrı gerçeği değil. Bu güneş altında adamın durumudur. Tanrı kutsal kitabı esinledi dediğimiz zaman esinleme sözünü yanlış anlamayın. Esin kutsal yazıdaki sözlerin doğruluğunu garanti eder ama her zaman açıklanan düşünceleri değil. İçeriye önem verilmeli ve bu bildiriyi yapan kişiye dikkat çevrilmeli ve hangi şartlar altında yapıldığı dikkate alınmalıdır. Örneğin İsa'nın Yahuda tarafından ele verilmesi olayını ele alalım. Olayın kayıtları Tanrı esini ama Yahuda'nın tutumu Tanrı tarafından esinlenmedi. Bu şeytansal bir davranıştı. Bu durumda Süleyman'ın Tanrı'dan uzakken doyumlar araştırmaya koyulduğunda yaptığı açıklamalar her zaman Tanrı düşünceleriyle paralel işlemiyor. Esin, kutsal kitapta yazılan sözlerin Süleyman'ın sözleri olduğunu garanti ediyor. Birinci ayette Süleyman peygamber şöyle diyor. Bunlar Yeruşalim'de krallık yapan Davud'un oğlu Vahiy'in sözleridir. Benim de söyleyebileceğim kadarıyla bu tanım Süleyman'dan başkasına uymuyor. Davud peygamber başka oğullara sahip oldu ama yalnız Süleyman Yeruşalim'de kraldı. Burada o bir filozoftur. Ona hikmet verildiğini biliyoruz. Sanırım Süleyman'a Tanrı tarafından verilen hikmet, yani bilgelik bizim düşündüğümüzden biraz farklıydı. Ruhsal aydınlık, görüş verildiğini hayal ediyoruz. Ama kutsal söz bunu istediğini bildirmiyor. Şöyle dua ettiğini okuyoruz. Bana öyle sezgi dolu bir yürek ver ki Ya Rab, iyi ile kötüyü ayırt edip halkını yönetebileyim. Başka türlü senin bu büyük halkını kim yönetebilir? Görülüyor ki Tanrı ona istediği olan sezgi dolu bir yürek ve yönetebilme bilgeliğini verdi. Politik ekonomide çok akıllıydı ve büyük olasılıkla ulusu yönetmek işini harika bir ustalıkla gerçekleştirdi. Dünyanın diğer ulusları öğrenmeye ve Süleyman'dan akıl sormaya, danışmaya geldiler. Tapınakta günahlılar için kurban sunulan sunak önünde Rab için tanıklıkta bulundu. Dünyanın öte ucundan gelen Saba kraliçesinin Süleyman'dan öğrendiği şeylerin bazılarıydı bu şeyler. Ama ruhsal konuları ayırt etmek konusunda Süleyman olasılıkla bir hiçti. Süleyman'ı Tanrı'dan uzak görüyoruz. Güneş altında deneyimler elde etmek çabasında ve sevdasındaydı. Güneş altındaki adam tüm ruhsal kutluluklarla kutlanmış İsa Mesih'in yükselliğindeki Tanrı çocuğuyla arasında büyük bir fark arz eder. Her şey boş, bomboş, bomboş diyor Vaiz 1. bölüm 2. ayetinde. Boşluk demek, yaşamı herhangi bir amacı, ereği olmaksızın boşa harcamak demektir. Yani, kaba olacak ama hayvanlar gibi, bir kuş gibi yaşamak demektir. Ortalıkta bu tür yaşam süren birçok insan vardır. Bir keresinde bir koca uçak dolusu jet, sosyete sınıfı insanın bir otele geldiğine tanık oldum. Örneğin, Almanya'nın Frankfurt Havalimanı'na her dakika bir uçak iniyor. İnsanlar durmadan bir o yana, bir bu yana birkaç gün ya da hafta geçirebilmek için gidiyor. Londra, Hawaii Adaları, İspanya, Fransa, İtalya, Türkiye ve daha birçok yerlere. Bu kişiler dünya yolcularıdır. Otelime gelen bu insanları yemek odasında, otel lobisinde, asansörde izledim ve konuşmalarını dinledim. Bende bu kişilerin yaşamlarının gerçekte bir amaç taşımadığı kanısı uyandı. Başka yerlerde gördükleri insanlar, yerler hakkında konuştular. Birbirlerine sordular. Buradan nereye gideceksiniz? Yanıtı duyan diğer ikisi, geçen sene hoşumuza hiç gitmeyen yer değil mi orası diye kendi aralarında fısıldaştı. Amaç yoktu, hedef yoktu, yaşamda bir anlam yoktu. Bu Süleyman'ın da vardığı sonuçtu. Boşların boşu diyor. Tıpkı kocaman bir boş çanta gibi. Süleyman peygamber bize Meseller kitabında değerli hikmet taşları sunuyor. Vaiz kitabında ise ahmaklığın ne olduğunu gösteriyor. Ezgiler ezgisinde de sevgi konusunu işliyor Süleyman. Hikmet, ahmaklık ve sevgi. Süleyman bu üç dalda da uzmandı diyebiliriz. Ahmak adamı oynamasını iyi biliyordu. Yönetmekte hikmet doluydu. Ve onun sevgisi büyük ve uzun bir öyküdür. Süleyman insanlar içinde en hikmetli olandı ama aynı zamanda hiçbir kimse onun kadar ahmaklıklara dalmadı. Bulmaca gibi biriydi. Kutsal yazının mantığına ters düşüyordu. En hikmetli adam en ahmak olandı. Vaiz kitabı bunu açığa koyuyor. Boşların boşu, her şey boş sözü, tanrısız yaşanan bir yaşamı belirtiyor. Güneş altında yürüyen, konuşan ve yaşamdan bir şeyler çıkarmaya çabalayan bir insan betimleniyor. Yolculuklarım sırasında otellerde tanış olduğum bir başka tür insan da var. Bunlar delegeler. Gün delegelerin günü. Jet sosyeteden farklılar ama onlar da bir şeyler arıyorlar. Büyük kokteyl partileri veriyorlar. Bira fıçısı yanlarında eğlencelerin yapıldığı büyük ziyafetleri var. Her şeyi denemekteler ama o acılık işareti görülmektedir onların yaşamlarında, yüzlerinde. Böylelerin yaşam fıçılarında arta kalmış telve, yani tortu var. Şimdi burada deneyim sahibi olmaya çabalayan adamı görüyoruz. Yer üzerindeki geçici varlığının kuru kayalıklarından yaşamına tat verebileceğini sandığı şerbeti sıkmak istiyor. Vaiz 1. bölüm 3. ayette şöyle diyor, ne kazancı var insanın güneşin altında harcadığı onca emekten? Şimdi düşüncelerimizi güneş altında sözüne odaklayalım. Bu insanın bakış açısıdır. Tanrı burada kendi görüş açısını bildirmiyor. Süleyman'ın deneyimi kitabın ana gövdesini oluşturuyor ve bu ayet 4'ten 12. bölüm ayet 12'ye kadar uzanıyor. Şimdi denediği ilk şeyin bilim alanında olduğunu görüyoruz. Doğa kanunlarını araştırıyor. Süleyman'ın bunu kavramış olması gerçekten ilginçtir. İnsanlar bugün hala yıllarını sarf ederek bilim alanında araştırmalara koyuluyor. Doğa yasalarını öğrenebilmek için bir ömür harcıyorlar. Bu kitabın özelliklerinden biri bize doğa kanunlarına ilişkin bilgi sunmasıdır. 4. ayette kuşaklar gelir, kuşaklar geçer ama dünya sonsuza dek kalır diyor. Dünya ebediyen duruyor ve insanın sahip olmadığı sağlamlığa sahiptir. Çünkü insan geçicidir. Çağdaş insan geçmiş insandan biraz farklıdır ve gelecek olan insandan da oldukça farklı olacaktır. Ama insan yine de geçicidir. İnsan soyunun devamı doğum olayına bağlıdır. Birçoğumuz 100 yıl önce dünyada değildik ve 100 yıl sonra da dünyada olmayacağız. Hatta bazılarımız daha uzun süre aramızda kalmak istemiyor. Her nasılsa insan soyu nesiller aracılığıyla sürüyor. Süleyman bunun farkına vardı. Bir nesil geliyor ve bir nesil gidiyor diyor. İnsan geçici bir yaratıktır. Yeryüzündeki bu yaşama bakıldığında insanın Tanrı'nın evreninde en başarısızı olduğunu görüyoruz. Bazı yörelerde yetişen kızıl serve ağaçları var. Onlar Mesih dünyaya geldiğinde buradaydılar. Ama etrafımızdaki kayalıklarla karşılaştırıldıklarında jeologlara göre milyonlarca yaşında olabilir bu kayalar. Bu ağaçlara da yeni yetişmeler denebilir. Dünyanın ne zamandır yerinde durduğunu bilmiyoruz ama insan onun üzerine gelmeden önce vardı ve birçoklarımız onu terk edecek ve dünya kalmayı sürdürecektir. Bu da bu yaşama cesaret kırıcı ve hayal kırıklığına uğratıcı yepyeni bir boyut katmaktadır. İnsan düşündüğümüz gibi bir yaratık değil. Şimdi dikkate değer bazı açıklamalara bakalım. Burada Süleyman'ın doğa yasaları üzerinde yaptığı çalışmasının esini var. Ve bu olaylara ilişkinde büyük bilgisi. İlginçtir ki bugün bile bilimin temelini teşkil eder bu bilgiler. Güneş doğar, güneş batar. Hep doğduğu yere koşar. Rüzgar güneye gider, kuzeye döner, döne döne eserek hep aynı yolu izler. Bütün ırmaklar denize akar. Yine de deniz dolmaz. Irmaklar hep çıktıkları yere döner. Vaiz 1. bölüm 5-7. ayetler. Bu çarpıcı izlenimlerin Süleyman'ın zamanından gelmesi ilginçtir değerli dinleyicilerimiz. Bir bilim adamı olayı şöyle yorumluyor. Bilim adına pozitif bir bildiriyi kutsal kitaptan çıkartmaya çalışmakta tehlike var. Her ne kadar söylenenler muhteşem sözler olsa da, ancak Süleyman'ın kullandığı sözlerde kullanılan rüzgarın hareketi ve suyun buharlaşma olgusu bilimsel dil anlatısıdır. Bazıları Redfield'in rüzgarlar teorisinin burada olduğu gibi açıklandığını iddia ediyor. İşin ilginç yanı, kuralsızca estiği sanılan rüzgar, bitkilerin büyümesi, buharlaşma olayı ve nehirlerin denizi taşırmamaları konusundaki tüm bu doğa yasalarını Süleyman'a kimin öğrettiğidir? Vaiz 12. bölüm 6. ayet, ölümün şiirsel tanımlamasıdır. Gümüş tel omurgayı, altın tas, içinde beynin bulunduğu kafatasını, testi akciğerleri ve su dolabı kalbi betimliyor. Süleyman'a kan dolaşımı olgusunun esin olarak önceden bildirildiğini iddia etmeden Harvey'den 22 yüzyıl önce verilen bu bildiri bir su dolabı pompa bir borudan ötekine pompalıyor. Çok dikkate değer bir anlatı değil mi? Güneş doğuyor ve güneş batıyor diyor Süleyman peygamber. Burada bir tek düzelik yani monotonluk vardır. Ama hepimiz buna bağlıyız. Güneşin doğmasını hesap edebiliriz ama onun yeniden batmasına bağlıyız. Hep aynı deyimleri kullanmaktayız. Oysa güneş yukarıya ya da aşağıya gitmiyor. Dünya hem kendi etrafında hem de güneş etrafında dönüyor. Oldukça sağlam bir dünyada duruyoruz ve sanki güneş aşağı yukarı gidip geliyor gibi gözüküyor bizlere. Bu terimler tüm insanlık çağında kullanıldı. Güneşin belirli yasalara itaat ederek kesin ve düzenli aralıklarla görünüyor ve batıyor olması ilginçtir. Yel güneye gidiyor ve kuzeye dönüyor diyor Süleyman. Bugün biliyoruz ki rüzgar belirli yolları izliyor. Bugün sahip olduğumuz modern aletlerle bile hava durumunu tam olarak önceden bildiremiyoruz. Her nedenle istesek de dünyanın bazı bölgelerinde oldukça monoton hava durumu yaşanıyor ve buralardaki meteorologlar için çok kısa zaman zarfında dolaylı bir hava durumu raporu ölçmek olasıdır. Ben de hava durumu raporlarıyla uzun zaman yakından ilgilendim. Rabbisa Mesih, rüzgar dilediği yönde eser dedi. Rüzgar belirli yasalar çerçevesinde esiyor. Sesini işitirsin ama ne zaman gelip ne zaman gideceğini bilmezsin. Rüzgarın nereden geldiğini ve nereye gittiğini bilemeyiz. Bu parçayı çalıştığım günlerde havalar oldukça bozuk ve yağmurludur. Bir ara arabamla yola çıktığımda silecekleri çalıştırmam gerektiğinde şaşırmıştım doğrusu. Meteoroloji bize şurada alçak basınç, orada yüksek basınç vardır. Bir hareket söz konusu, rüzgar esiyor, rüzgar dilediği yönde eser veya Süleyman'ın dediği gibi yel güneye gidiyor ve kuzeye dönüyor. Bir yerde rüzgar güneye dönüyor, diğer yerde kuzeye. Rüzgar belirli yasalara uyarak esiyor. Süleyman peygamber bunları nasıl biliyordu? Bizlerin sahip olduğu meteoroloji aygıtlarına sahip değildi ya da bu sonuçlara ulaşmasına yardımcı olacak ön bilgiye sahip değildi. Üçüncü noktada, bütün ırmaklar diyor denizin içine akıyor fakat deniz doymuyor. Süleyman peygamber buharlaşma yasasına ve havanın nem oranının yükselmesine ilişkin konuşuyordu gerçekte. Çünkü rüzgar eser, yer üzerindeki nemi alır ve yeryüzüne döker. Tüm olay kesin ve özel doğa yasaları çerçevesinde işler. Gelişi güzel, oluşum yoktur. Böyle olduğunu düşünsek bile. Ayet 4'ü de değerli dinleyicilerimiz, birlikte düşündüğümüzde anlayabildiğimiz ve bugün insanoğlunun bildiği 4 ayrı bildiri var, doğa yasalarını içeren.